Kraliyet Komisyonu'nun yaşlı bakımı hakkındaki raporu kamuoyuna bugün açıklanıyor. Avrupa Birliği 18 protestocunun ölümünden sonra Myanmar'a daha fazla yaptırım uygulanacağını duyurdu. Türkiye'de 28 Şubat 1997'nin 24. yıl dönümünde siyasi partilerden açıklamalar geldi. Hemşireler Kraliyet Komisyonu'nun nihai raporuna cevaben Kraliyet Komisyonu'na özel yaşlı bakım evlerindeki kadro sorununu ele almaya çağırdı. Queensland Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden Beth Molly, yaşlı Avustralyalıların acı çekmeye devam etmemesini sağlamak için acil ve sert reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Soruşturmanın nihai raporunun bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Mayıs federal bütçesinde reform için daha ayrıntılı finansman taahhütleri de bekleniyor. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, kimliği belirsiz bir kabine bakanına yönelik tecavüz iddiasının Avustralya Federal Polisi tarafından uygun şekilde ele alındığını söyledi. Yeşiller Senatörü Sarah Hanson-Young, İşçi Partisi'nden Penny Wong ve Başbakan'a geçen hafta şikayeti detaylandıran bir mektup gönderildi. İddiaların arkasındaki kadın geçen yıl New South Wales polisine gitmiş ancak yetkililere şikayetine devam etmek istemediğini söylemesinin ardındansa intihara teşebbüs edince soruşturma askıya alınmıştı. Bakan Frydenberg yasal sürecin izlenmesi gerektiğini söyledi. Burada insanların masum olduğu varsayımını anlamamızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi siyasi partiden geldikleri, hangi işi yaptıkları, geçmişleri, ırkları ve dinleri önemli değil diyen Bakan Frydenberg, bu konuları araştıran polise bırakmalıyız. Bunu ele alacak en uygun yetkililer onlardır diye konuştu. Senatör Hanson-Young ise ABC'ye verdiği demeçte kimliği belirsiz kabine bakanının seçkin bir eski yargıç tarafından bağımsız bir soruşturma açılıncaya kadar kenara çekilmesi gerektiğine inandığını söyledi.
It can't be resolved by the police because this woman has died and the rules around these issues in New South Wales.
Bu polis tarafından çözülemez çünkü kadın öldü diyen Hanson-Young, mektup ilk başta üçümüze yazılmıştı ve bir tür çağrıda bulunuluyordu. Eski bir emekli yargıç kanıtlara bakarak hangi bilgilerin mevcut olduğunu düşünüp ardından başbakana bazı önerilerde bulunmalı diye konuştu. Cinsel saldırı hakkında bilgi ve destek için 1800-737-732 numaralı telefondan 1800 Respect'le iletişime geçebilirsiniz. Tıp uzmanları federal hükümetin Ekim ayına kadar 20 milyondan fazla kişiyi COVID-19'a karşı aşılama hedefine ulaşmanın zor olacağını söylüyor. Bulaşıcı hastalık uzmanı Sanjaya Senanyaki, bu hedefe ulaşmak için günlük aşılama oranının önemli ölçüde arttırılması gerektiğini söyledi.
We had 30,000 doses given over 5 days.
7. kanala konuşan Senanyaki, ulusal aşı sunumunun hala erken aşamalarda olduğunu da söyledi. Başbakan Scott Morrison, AstraZeneca aşısının gelişinin Avustralya'nın COVID-19'la mücadelesinde yeni bir kilometre taşı olduğunu söyledi. 300 binden fazla doz Oxford AstraZeneca aşısı pazar günü Sydney'e ulaştı. Federal hükümet 50 milyonu yurt dışında üretilmek üzere 53.8 milyon doz AstraZeneca aşısını güvence altına aldı. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Avustralya'nın aşı uygulamasının iyi ilerlediğini söyledi.
It's an important step. Always subject to the quality testing, always subject to the TGA.
Diğer sevkiyatlar bunu takip edecek ve Mart ayının sonlarında Avustralya yapımı yani burada üretilen AstraZeneca aşılarının ilkinin haftada 1 milyon doz bazına ulaşması bekleniyor diye konuştu Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletinin AstraZeneca aşısını almasını dört gözle beklediğini söyledi. Avustralya'nın tıbbi düzenleyicisi olan Terapotik Ürünler İdaresi 8 Mart'tan itibaren eyaletlere ve bölgelere dağıtılması amacıyla bu hafta 30 bin doz AstraZeneca COVID-19 aşısının ilk teslimatını toplu olarak test ediyor. Berejiklian, eyaletinde sağlık görevlilerinin dağıtımın hızını arttırmaya hazır olduğunu söyledi.
And I'm pleased that today New South Wales is well on track
Ve şimdiye kadar New South Wales'in ilk 3 haftada uygulanan 35 bin aşı hedefine ulaşma yolunda ilerlemesine sevindim diyen Berecek Liang, elbette federal hükümetten olabildiğince zamanında bilgi almak isterim. 3. haftadan sonra New South Wales'in kaç doz alacağını henüz bilmiyoruz. Ancak size temin ederim dozları mümkün olan en kısa sürede topluma ulaştırmaya hazırız diye konuştu. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da 18 protestocunun ölümünü kınadı. Pazar günü darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 30'u aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada kabul edilemez ölümcül güç kullanımını kınadı ve can kaybı konusunda derin endişeler olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Diplomatik Başkanı Joseph Borrell da Myanmar'a daha fazla yaptırım uygulanacağını duyurdu. Avrupalı bakanlar darbe nedeniyle Myanmar ordusuna karşı yaptırımlar üzerinde anlaştı ve bazı kalkınma yardımlarını geri çekme kararı aldı. Borrell diğer yaptırımların ayrıntılarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. Victoria'daki engelli hakları savunucuları bugün mahkumlar da dahil olmak üzere engelli 4 milyon Avustralyalı için insan haklarının tam olarak sağlanmasını amaçlayan yeni bir rapor yayınladı. Rapor, Avustralya'nın engelli kişiler için Birleşmiş Milletler yükümlülüklerini 5 yıl içinde tam olarak yerine getirmesini sağlamayı amaçlıyor. Engelli haklarını savunan kuruluşları şimdiye kadar yayınladığı en önemli rapor olarak adlandırılan söz konusu raporda 25 öneri sunuluyor. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesinde polis ulusal güvenlik kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına aldı. Eski Hong Kong milletvekili Helena Wong, demokrasi yanlısı protestocuların direnişlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
To us, this is ridiculous to the extreme. So it is
1980'lerden beri onlarca yıldır demokratik harekete bağlı olan benim gibi kişiler vazgeçmediğimiz sürece demokrasi tohumlarının Hong Kong halkının kalbinde filizleneceğini fark ettik diyen Wong, ne ulusal güvenlik yasası ne de ulusal güvenlik polisi bu tohumu kalbimizden söküp alamaz. Hong Kong halkının demokratik hareketine devam edeceğine dair büyük güvenim var diye konuştu. Hong Kong polisi bu sabah söz konusu 47 kişinin mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Birleşik Krallık Dükü ve Cambridge Düşesi insanları COVID-19'a karşı aşı olmaya çağırdı ve yanlış bilgilere karşı uyarıda bulundu. William ve Kate aşı yaptırma konusunda bazı çekinceleri olduğunu söyleyen biri astımlı, diğeri tip 2 şeker hastası olan iki kişiyle yaptığı video görüşmesinde aşı olmalarını istedi. Prens William aşılama karşıtı mesajların tehlikeli olduğunu söyledi. Sosyal medya bazen çok sayıda söylenti ve yanlış bilgilendirmeyle çalkalanıyor diyen Prens William, bu nedenle kime inandığımıza ve bilgilerimizi nereden aldığımıza, özellikle de klinik olarak savunmasız olanlar için biraz dikkatli olmalıyız, aşı yaptırılmalı diye konuştu. Şimdiye kadar Birleşik Krallık'ta 20 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Amerikalıları kendilerine sunulan yeni aşıyı hemen yaptırmaya çağırdı. Çağrı Johnson & Johnson tek doz aşısının ülkenin 3. COVID-19 aşısı olarak onaylanmasının ardından geldi. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden'ın sağlık danışmanı olan Anthony Fauci, CNN'e verdiği demeçte yeni aşının günlük enfeksiyonları 70 binden aşağı düşürebileceğini umduğunu söyledi. Güney Avustralya'nın pipet ve çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık plastiklere yönelik yasağı yürürlüğe girdi. Eyalet Avustralya'da Eylül ayında tek kullanımlık plastikleri yasaklayan ilk ülke oldu. Ardından Queensland geçen yıl Aralık ayında ve Victoria'da 27 Şubat'ta aynı şeyi yapacağını duyurdu. Bir dizi tek kullanımlık ürünün satışını, tedarikini ve dağıtımını yasaklayan yasaları ihlal edenler 315 ile 20 bin dolar arasında değişen para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Yasak önümüzdeki yılın başlarından itibaren tüm plastik kapları, kaseleri ve tabakları kapsayacak şekilde genişletilecek. Covid salgını mevzuatın uygulanmasını geciktirmişti. Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en kritik ve tartışmalı kararlarının alındığı, sonraki yıllarda postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'nin 24. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçilerden darbe karşıtı açıklamalar geldi. Erdoğan paylaştığı video mesajında "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım. 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa sosyal medya hesabından "Aziz milletimiz 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir." paylaşımını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 28 Şubat'ın en büyük mağdurlarından birinin CHP olduğunu savundu. Tanal, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişte olduğunu, postmodern darbe sonucu partisinin iktidara gelişinin engellendiğini söyledi. İYİ Parti Siyaset Akademisi'nin düzenlediği, akademisyenlerin de konuşmacı olarak katıldığı 28 Şubat konulu siyasal iletişim konferansında Meral Akşener 28 Şubat süreci konulu bir konuşma yaptı.
Bugün millete önce güvenmeyip sonra tebaası görenlerin kibrinin sorgulandığı ve ona yönelik dersin verileceği bir dönemdeyiz. Bu milletin en büyük özelliklerinden birisi oyuna, eski dilde reyine dokundurtmaması, yani milli iradesine elletmemesi, elleştirmemesi. Ve İstanbul'un ikinci seçimlerinde Sayın Erdoğan bunu yaptı. Bakın buradan söylüyorum, mümkün değil Sayın Erdoğan bu kafayla ki gidecek seçilmesi, mümkün değil. Ne zaman seçim yaparsa, mümkün değil. Çünkü o 28 Şubat'ın beğenmeyenlerine, nasıl kendini beğenmeyenlerine, kendini tekmeleyenlerine, manevi olarak tekmeleyenlere nasıl bir ders verdiyse bu millet, şimdi o kibre, o kendini beğenmişliğe, o kul hakkından buraya kadar gelmişliğe aynı dersi verecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 28 Şubat'ın 24. yıl dönümünde milletimizin iradesine ve ülkemizin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi 28 Şubat'ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıkları bir ibret vesikasıdır ifadesini kullandı. 28 Şubat döneminde idamla yargılanan Halkların Demokratik Partili milletvekili Hüda Kaya katıldığı bir canlı yayında bugünün Türkiye'sini o günlerle kıyaslayarak değerlendirmede bulunurken şunları söyledi.
O gün farklı ideolojik egemen yönetimler vardı. Bugün dün mazlum olduğunu iddia eden, kendilerini dindar olduklarını iddia eden, biz adaleti herkes için istiyoruz, yalanla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iktidar olan AKP iktidarının 20. yılında da hala bizler herkes için adalet dediğimiz için, bugün biz hala bütün halkımız için, insanlık için, barış dediğimiz için, eşitlik dediğimiz için yine aynı o günkü gibi terörize ediliyoruz. Yine bu toprağın, bu vatanın düşmanı ilan ediliyoruz, hain ilan ediliyoruz, terörist ilan ediliyoruz.
28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sonunda yayınlanan bildiride laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğu vurgulanırken, hükümetten aralarında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, tarikatlara bağlı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi, Kur'an kurslarının denetlenmesi ve kılık kıyafet kanununun uyulmasını da içeren bir dizi eylemi hayata geçirmesi istenmişti. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için düzenlenen anma töreni Milliyetçi Hareket Partisi dışında iktidar ve muhalefeti buluşturdu. Törene Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın katılmadığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni temsilen Mahir Ünal'ın katıldığı görüldü. Törene Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak bir konuşma yaptı.
Bir cumhuriyet çocuğu olan Profesör merhum Necmettin Erbakan, destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan hocası olarak yaşamını sürdürdü. Lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında ve siyasi yasaklı duruma düştüğünde dahi cumhuriyete olan bağlılığından geri adım atmamıştır. Ülkeyi kutuplaştırmamış, kendisi üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan kimi vesayet kurumlarına karşı dahi hukuk içinde mücadele yürütmüştür.
İstanbul Maltepe Belediyesi'nde 23 Şubat'tan bu yana devam eden grev sonuçlandı. Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sancar, hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim ifadelerini kullandı. Gazeteci Yalçın Bayer, Sancar'ın ayıp olarak nitelendirilen bir skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini açıklarken, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise söz konusu kararın siyasi olmadığını duyurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir aferin geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi dediği Uşak'taki çıplak aramaya dair suç duyurusu ortaya çıktı. 20 Ocak 2021 tarihli suç duyurusu Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından paylaşıldı. Suç duyurusunda Uşak'ta gözaltına alınan kadın öğrencilerin çıplak aramaya, otur kalk uygulamasına, tehdit ve şantaja maruz kaldığı belirtildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yayınladığı Eski Türkiye videosuna Gelecek Partisi Yeni mi Türkiye başlığıyla yayınladığı videoyla yanıt verdi. Video Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun "Dava benim elimde şimdi. Ben davamı bırakmadım. Adalet ve Kalkınma Partisi davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar" sözleriyle sonlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taksim'in simgesi olan Atatürk Kültür Merkezi hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. "Artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum. Biz orayı opera binası olarak hazırladık" sözlerini değerlendiren bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanatçılar Erdoğan'ın Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma peşinde olduğunu söyledi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 kişi daha hayatını kaybetti. 610 yeni hasta dahil olmak üzere 8424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 28569'a, toplam vaka sayısı ise 2.701.588'e yükseldi. Türkiye'de bugün toplanacak kabine kademeli normalleşme ve kısıtlamaları görüşecek. Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin bugün itibariyle başlayacağı kaydediliyor. Kabine toplantısında yüz yüze eğitime geçiş, kafe ve restoranların açılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin sözleri nedeniyle ülkenin Ankara Büyükelçisi bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İran Dışişleri Bakanlığı da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı bir açıklamada İran ve Irak'ta toplam 3250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK'nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran'da 5000 civarı kadrolu terörist bulunuyor ifadelerini kullanmıştı. 49 yıl önce henüz 25 yaşındayken arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte idam edilen Türkiye Devrimci Hareketi'nin sembol ismi Deniz Gezmiş 74. doğum gününde anıldı. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucu üyelerinden olan Deniz Gezmiş 1971'de 12 Mart muhtırasının ardından yakalanarak yargılandı ve idama mahkum edildi. 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş'in son sözleri "Yaşasın tam bağımsız Türkiye" olmuştu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 73 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 30 derece, Sydney'de genelde açık 33, Melbourne'da yer yer yağışlı 21, Adelaide'da parçalı bulutlu 26, Perth'te muhtemelen sağanak yağışlı 25, Hobart'ta sağanak yağışlı ve rüzgarlı 21, Brisbane'da parçalı bulutlu 33 ve Darwin'de de parçalı bulutlu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.